Donanım Haber'den herkese merhaba, beniniz yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Casper markasının gelişmiş olduğu VX30 Plus modeline yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Casper bildiğiniz üzere VIA serisiyle birlikte çok fazla cep telefonu kullanıcıları sundu. Çok işte bu telefonları zaten yüksek ihtimalle deneyimlemiştir diye düşünüyorum. Bu sefer de yeni üyesi yanımızda. Yeni üyesi fiyatına göre sunabildikleriyle bence dikkat çeken bir telefon olmuş. Bu segment içerisinde bazı cihazları görmediğimiz ek avantajlara sahip. Bunları tamamen şeffaf bir şekilde sizlere anlatacağım. Hemen kutu içeriğiyle devam edelim. Kutudan telefonumuzun kendisi, şarj kablosu, şarj adaptörü, kulaklığı, ekran koruyucusu ve kılıfı çıkıyor. Cihazın kutu içeriği oldukça dolu dolu. Biliyorsunuz yeni nesil cep telefonlarda özellikle farklı markalarda adaptörleri artık kutularda görmezken Casper tarafı burada dolu bir kutu içeriğini kullanıcılara sunmuş. Ekran koruyucumuz da çıkıyor. Kulaklık da çıkıyor ki kulaklık USB-C üzerinden bağlanabilen bir kulaklık. Zaten telefonda 3.5 mm yuvası bulunmuyor. Bundan dolayı burada dönüştürücü de kullanmadan direkt kulaklık bu şekilde kullanıcılara sunulmuş. Ben genel itibariyle kutu içeriğinin doluluğunu beğendim. Peki şimdi ne yapalım? Kutu içeriğinden sonra tasarıma devam edelim. Telefonu elime alıyorum ve direkt olarak sizlere anlatacağım. Telefonumuzun ekranı 6.5 inç büyüklüğünde. Bu ekranın ekran kası oranı %89 seviyelerinde. Ve çerçevelere baktığımızda sağ, sol ve üst çerçevelerde oldukça ince çerçeveler görüyoruz. Alt kısım biraz daha kalın bir yapıya sahip ki bu seviyedeki telefonlarda bu fiyatlarda oldukça normal bir detay. Hatta bu fiyat kategorisi içerisinde daha kalın çerçevelere sahip olan telefonlarda gördük, sizler de biliyorsunuz. Ve kameraya baktığımızda ön kameramız sol tarafa konumlandırılmış delikli çentikli bir yapıya sahip kendisi. Ben delikli çentikli yapıyı yeni nesil cep telefonlarını seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü tam ekran deneyimini kullanıcılara daha olumlu şekilde yansıtabiliyor ve orta tarafta değil de köşede yer alıyor olması bence bu deneyimi daha da iyi hale getiriyor. Bu tamamıyla benim düşüncem. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz ve ekrandan sonra sıra geliyor cihazın çerçevesine. Bizler burada güç ve ses butonunu görüyoruz. Güç butonumuz ek olacak şekilde parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Şunu söyleyebilirim. Telefonun kutu açılışından sonraki süreçte telefonu uzun süre test ettim. Ve yapmış olduğum kullanımlarda parmak izinin oldukça hızlı çalıştığını gördüm. Bu telefonun yüz tanıma özelliği de bulunuyor. O da oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. İkisini bir kıyasladığımda aslında bir galip belirleyemedim. Her ikisi de oldukça hızlı bir şekilde telefona erişmemi sağladı. Ön kameradaki bu yüz tanıma kısmında beğendiğim detay da şu oldu. Geniş bir açıya sahip. İlla telefonu şu şekilde tutmanıza gerek yok. Yani masadan kaldırdığınız şu şekilde bir hale getirdiğinizde telefon sizi tanıyor ve ekranı uyandırıyor. Bence güvenlik konusunda aklınızda bir soru işareti kalmamalı. Oldukça hızlı bir şekilde telefona erişmenizi sağlıyor. Ve çerçevelerle devam edelim. Sol tarafta herhangi bir şey görmüyoruz. Oldukça düz bir yapı bizleri karşılıyor. Alt kısma geldiğimizde ise sim kart yuvası, tip C portu ve hoparlör deliğini görüyoruz. Sim kart yuvası üzerinden cihaza micro SD kart eklemesi yapabiliyoruz. Bu büyük bir avantaj. Orta segment telefonlarda bazılarında görmüyoruz. Bu telefonda SD kart ekleme desteği bulunuyor. Haberiniz olsun. Tip C portu üzerinden de 30 wattlık bir şarj dolumu yapabiliyoruz. Ve hoparlör kısmına geldiğimizde ise cihaz mono bir hoparlörle geliyor. Bu fiyat segmenti içerisinde baktığımızda bu fiyatlarda genel itibariyle mono hoparlör görüyoruz. Seri hoparlöre sahip cep telefonu sayısı çok nadir. Pek incelediğimi söylemem bu fiyat aralığında. Benim düşüncem bu şekilde. Ve şimdi sıra geldi cihazın arka tarafına yakından bakmaya. Burada bizler üçlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Kameralarımız ufak bir çıkıntıya sahip. Masaya koyduğumuzda hafif bir sallama yapıyor kamera çıkıntıları. Şöyle sizlere de göstereyim. Bunu kılıfla beraber kullandığınızda yok edebiliyorsunuz. Böyle bir sorun sizlerin karşısına çıkmıyor. Yeni nesil cep telefonlarının çoğunluğu gördüğümüz bir şey. Çünkü kameralar artık daha da geliştiği için kamera çıkıntıları biraz daha fazla. Buradaki çıkıntı seviyesi bence kabul edilebilir. Kılıfla beraber kullandığınızda da herhangi bir sallama durumuyla karşılaşmıyorsunuz. Ve arka taraftaki tasarım diliyle devam ettiğimizde şunu söyleyebilirim. Işığın düşme açılarına göre burada rengin böyle yansıdığını görebiliyorsunuz. Oldukça şık göründüğünü düşünüyorum ki bu cihazın elimdeki rengi dışında farklı bir rengi daha bulunuyor. İsterseniz o rengi de satın alabilirsiniz. Ben bu rengini daha fazla beğendim. Peki bu arka tarafın hiçbir eksi noktası yok. Bence var. Nedir? Parmak izi. Bu cihazı dokunduğunuzda eliniz terliyse veya yağlıysa arka tarafın parmak izi tuttuğunu görebileceksiniz. Ben belli bir süre test ettiğim için biliyorum. Farklı koşullarda kullanım yaptığımda parmak izi bırakabilir. Yani sizler de zaten ekranda bu detayı gördünüz. Çok büyük bir eksi mi? Hayır değil ama silikten sonra kılıf takmakta bence tabii ki fayda var. Ve son olarak gelelim malzeme kısmına. Cihazın çerçevelerinde ve arka tarafında plastik malzemeye yer verilmiş. Bu segment için bu fiyat aralığına genel itibariyle bizler plastik kasalar görüyoruz. Casper'ın VX30 Plus modelinde de plastik kasaya yer verilmiş. Bilginiz olsun. Kutu içeriğinden bahsettim, tasarımdan bahsettim. Sıra şimdi geldi ekran özelliklerine daha yakından bakmaya. Cihazın ekranı 6.5 inç büyüklüğünde, 1080x2400 çözünürlüğünde, IPS LCD panel ve 90 Hz ekran tazeleme hızı da ekran özelliklerimiz arasında yer alıyor. En baştan şunu söyleyeceğim sizlere. Cihaz ekran konusunda segment içerisinde gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. 550 nit parlaklığa sahip olan bu ekran renk doygunluğu gibi konularda beni memnun etti. Farklı kullanıcıları da memnun edeceğini düşünüyorum. IPS LCD panele göre sunabildikleri oldukça yerinde. Özellikle farklı medya platformlarını ben bu telefonu test ettim. Çünkü farklı farklı kullanımlardaki mesela karanlık bir ortamda, renkli bir ortamda nasıl renkler sunuyor bunu merak ettim. Şimdi IPS LCD panelimiz var. Siyahlarımız tam siyah değil. Bu zaten biraz daha griye dönük oluyor. Bu oldukça kabul edilebilir bir şey. IPS LCD panel cep telefonu alıyorsunuz. Daha siyahlar görmek için OLED veya AMOLED panelli bir telefon almanız gerekiyor. Ve gelelim Netflix konusuna. Medya platformları arasında en fazla önemsediğimiz platformlardan bir tanesi Netflix. Netflix'e tüketim yaptığınızda L1 kodu sizlerin karşısına çıkmıyor. Bu cep telefonu L3 kodeğine sahip. Yani 480p görüntüler izleyebiliyorsunuz. Netflix tarafında çoğu kullanıcı merak ediyordu. Ondan dolayı vurgulamak istedim. Ve gelelim tazeleme hızı konusuna. Şimdi bu telefona 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızı bulunuyor. Sizler bunu ayarlar üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Nasıl? 60, 90 veya otomatik olacak şekilde. Benim tavsiyem 90 değil de otomatik modda kullanmanızdan yana. Gerekli durumlarda kendisi 90 Hz'e çıkacak ve pil optimizasyonu daha başarılı bir şekilde bizlerin karşısına çıkacak. Bu sayede daha uzun ekran süreleri elde edebileceğiz. 90 Hz'in avantajında nerede yaşıyoruz? Sosyal medya platformlarını kullanırken yaşıyoruz. Destekli oyunları oynadığımızda yaşıyoruz. Akıcılık artık sizlere bir alışkanlık yapıyor. 60 Hz'e geri dönmek istemiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse telefonunuz eğer 90 Hz'i destekliyorsa 90 Hz'e geçiş yapın. Belli bir süre kullandıktan sonra 60 Hz'e geçiş yapın. Sanki telefon sizlere kasıyormuş gibi gelecek. İşte bu telefonlardaki ekran tazeleme hızının yüksek olması nedenlerinden bir tanesi akıcılığı daha da iyi hale getirmek. Ekranı genel olarak değerlendirecek olursak da şunu söylemek istiyorum. Ben VX30 Plus modelini bu fiyat içerisinde ekran konusunda beğendim. Kullanıcısından memnun edeceğini düşünüyorum. Ve şimdi geliyoruz güç aldı donanımlara yakından bakıyoruz. Cihazın kalbinde MediaTek'in geliştirmiş olduğu Helio G99 işlemcisi bulunuyor. 6 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemciye GPU tarafında da Mali G57 MC2 eşlik ediyor. RAM ve depolamayı da merak ediyor olabilirsiniz. Cihaz 8 GB RAM ve 256 GB'lık bir depolama alanı ile geliyor ki bu detaylar işte X30 Plus modelini segment içerisinde ön plana çıkartıyor. Genel itibariyle baktığımızda bu fiyat aralığında 6 GB RAM, 128 GB depolama alanlarını görürken bu telefon 8 GB RAM ve 256 GB'lık bir depolama alanı ile birlikte geliyor. Sizler isterseniz depolama alanını microSD kart yardımıyla da yükseltebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve RAM tarafında eklemem gereken detaylardan bir tanesi şu. Genişletilmiş RAM bu telefon bu destekle birlikte geliyor. Artı 8 GB'ye kadar bir RAM yükseltmesi yapabilmeniz söz konusu. Bu RAM yükseltmesi yaptığınızda bu yükselme eklemiş olduğu RAM ne işe yarıyor? Ondan da bahsedeyim. Bazı kullanıcılar bunu çok yanlış anlamış çünkü. Şimdi diyelim ki bir oyuna girdiniz. Oyunda sizlerin RAM'i 7 GB, 8 GB'ye yakın kullanılıyor. Böyle bir durumda olduğu zaman ne olacak? Arka plandaki uygulamalarınız bekleme havuzundan düşecek ve sizler o uygulamaya giriş yaptığınızda yeniden açmış olacaksınız. İşte sanal RAM burada devreye giriyor ve kendisi arka plandaki uygulamaların hala açık kalmasını sağlıyor. Sizler o uygulamaya geçiş yaptığınızda uygulama yeniden başlamıyor. Bazı kullanıcılar bu sanal RAM'in performansını normal RAM gibi düşünüyor. Hiç alakası yok. Evet telefona destek veren bir şey ama normal RAM'le de karıştırılmamalı. Donanımlardan sizlere bahsettim. Şimdi sıra geldi yapmış olduğumuz testlere yakından bakmaya. Cihazın Geekbench Antutu'dan almış olduğu skorla sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Ve en önemli testimizden şimdi sizlere bahsedeceğim. Stres testi. Stres testi ne işe yarıyordu? Bu cihazı 15 dakika boyunca stres testine tabi tutuyoruz. Ve cihaz performansı ne kadarını koruyabiliyor bunu görüyoruz. Stres testinde işlemci ve GPU çok yoğun bir şekilde kullanıldığı için telefonda bir ısınma gerçekleşiyor. Isınmadan sonra da ne oluyor? Genelde performans düşüşleri yaşanıyor. Bu telefon 15 dakikalık test boyunca performansının %88'ini koruyabildiği oldukça iyi bir değer. Diyelim ki PUBG Mobile'e girdiniz. 1. dakikadaki oyun deneyiminizle 15. dakikadaki oyun deneyiminiz benzer olacaktı. Eğer bizler burada %80 altında bir değer görüyor olsaydık ki zaten sizler tabloyu ekranda gördünüz. Kırmızı değerler bu sefer bizlerin karşısına çıkacaktı. İşte ilerleyen dakikalarda telefon ısınmaya başladıkça FPS'in düştüğünü görecektik. Bu telefonun özelinde yapmış olduğum testte herhangi bir performans düşüşüyle karşılaşmadım. Temel bakımdan telefon oldukça iyi durumda. Tabii genel deneyimden de bahsetmek lazım. Sosyal medya platformlarında olsun, tarayıcıda olsun herhangi bir kasma donma takılmayla karşılaşmanız pek mümkün değil gibi. Ben yapmış olduğum testlerde kullanımlarda böyle bir durumla karşılaşmadım. Haberiniz olsun. Bazı kullanıcının en fazla merak ettiği kısımlardan biri burası oluyordu. Ve şimdi gelelim PUBG Mobile tarafına. PUBG Mobile çok sevilen bu oyun ve insanlar genel olarak telefon aldıklarında PUBG Mobile'de nasıl oynatıyor onu merak ediyor. Sizlere herhangi bir FPS değerinden bahsedemeyeceğim. Çünkü telefonla birlikte ölçebileceğim bir FPS programı maalesef aktif değil. Ondan dolayı sadece su muçulu deneyimlerden bahsedeceğim. PUBG Mobile'de en yüksek ayarlarım şu şekilde oluyor. Grafikler HD, kare hızı yüksek oluyor. Daha sonrasında bu şekilde oyun oynamak istediğinizde herhangi bir kasma, donma, takılma sorunu görmüyorsunuz. Ancak arada da olsa ağırlaşmanın olduğu kullanıcıları hissedilebiliyor. Burada yapmanız gereken şey şu, grafikleri özelleştirmek. Grafikleri dengeli, kare hızını aşırı yükseğe aldığınızda oyunun akıcılığı konusunda bir artışın yaşandığını görebiliyorsunuz. Ben genel olarak kullanımlarımı bu ayarlarla birlikte yaptım. Eğer sizler de bu telefonu satın alırsanız bence bu ayarlarla birlikte oynamanızda fayda var. Daha akıcı bir şekilde oyunu oynamanızı sağlıyor. Evet, işlemciden bahsettim. Cihazın genel olarak güç aldığı donanımlar ve sunabilikleri bu şekildeydi. Şimdi sıra geldi kameralara yakından bakmaya. Akıllı telefonlarda en fazla önemsediğimiz detaylardan bir tanesi şüphesiz ki kameralar. Cihazın arkana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde, bu arkana kameraya da 8 megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksel derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafa geldiğimizde ise bizler burada 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla karşılaşıyoruz. Kameramız delikli çent içerisinde yer alıyor. Kamerayla alakalı şunu söyleyebilirim. 1080p videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Kamera modları oldukça çeşitli. Gece modu olsun, çıkartmalar olsun, farklı koşullarda güzellik modlarını kullanmak isterseniz de modlar sizleri karşılıyor. VX30 Plus modelinde genel olarak fotoğrafların çekimlerini gündüz ışığında yaptım ve çekmiş olduğum fotoğraflardaki renk oranları genel itibariyle hoşuma gitti. Burada dikkatimi çeken kısım da şu oldu. Cihazda yapay zeka kullanmak istediğinizde geniş açı kamerasını kullanamıyorsunuz. Yapay zeka aktif olduğu zaman 1x veya 2x olacak şekilde kayıtlar altına alabiliyorsunuz. Benim dikkatimi çeken kısım dediğim gibi bu şekliydi. Ve tabii sizler için de bazı fotoğraf video örnekleri de kayıt altına aldık. Şimdi isterseniz bu örnekleri bir yakından bakalım. Çekmiş olduğumuz fotoğraf video örneklerini gördüğünüz sıra şimdi geldi batarya yakından bakmaya. Cihazın içerisinde 4600 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Bu batarya kutudan çıkan 30 Watt'lık adaptörle birlikte 80 dakikada 0'dan 100'e şarj edilebiliyor. Bu segment için baktığımızda genelde 5 mAh büyüklüğünde batarya kapasiteleri görüyoruz. Cihazın içerisinde 4600 mAh bir batarya kapasitesi bulunuyor. Şunu söylemek istiyorum. İçerisindeki işlemci verimli bir işlemci. 6 nanometre segment için bence oldukça iyi bir nanometre. Çok fazla güç harcadığını da söyleyemem. Bence bir gün rahat rahat sizlere sunabilecek bir cihaz. Tabi burada yapacağınız kullanımlara göre alacağınız ekran süresinde de değişiklikler yaşanacaktır. Mesela örnek vermek gerekirse çok fazla oyun oynarsanız, çok fazla işlem gücü gerektiren işlem yaparsanız pil tüketiminiz normal tüketime göre daha fazla olacaktır. Ve şimdi sıra geldi yazılım tarafına. En fazla merak edilen kısımlardan biri Casper telefonlarda özellikle yazılım kısmı. Bu telefon kutudan Android 12 işlem sistemiyle birlikte çıkıyor. Telefon güncelleme alacak mı sorusunun yanıtı evet, ama hangi sürümleri alacağı konusunda herhangi bir bilgiye erişim sağlayamadım. Telefonun hem Android tarafında hem de güvenlik tarafında güncelleme alabileceğini bana Casper tarafı iletti. Haberiniz olsun. Ve sizlere ek olacak şekilde yazılım içerisindeki bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Mesela burada Dura Speed kısmını görüyoruz. Bu uygulamaya giriş yaptığınızdaki bu ayarlar kısmından gelebilecek bir yer. Arka plandaki uygulamaları kısıtlayabiliyorsunuz. Hangi uygulamalar size göre güç tüketebilecekse buradan istemiş olduğunuz uygulamaları arka planda güç harcamasını engelleyebilirsiniz. Böyle bir detay sizleri bekliyor. Ve bunun da yanı sıra bu telefonu bence ön plana çıkartan detaylardan biri NFC kısmı. Aslında şöyle bir durum var. Bu fiyatlarda çoğu telefonda NFC desteği kullanıcıları sunuyor. NFC'nin avantaj olması nedenlerinden bir tanesi şu. Kablosuz ödeme ve yükleme işlemlerini artık daha da fazla artmış olması. Örnek vermek gerekirse Akbil kullanımı yaptığınızda NFC olmayan bir telefona sahipsiniz. Akbil'e direkt olarak yükleme yapamıyorsunuz. Ve diyelim ki bir banka uygulamasındasınız. Kimliğinizi taratmanız gerekiyor. Çipe sahip olduğu için kimlikler direkt NFC üzerinden de taratabiliyorsunuz. Bu bahsetmiş olduğum olayları da bu telefonda birlikte gerçekleştirebiliyorsunuz. NFC desteği bu telefonda bulunuyor. Evet, sizlere Casper VX30 Plus modelin bütün özelliklerini ve testlerini anlatmış oldum. Cihaz genel olarak kullanıcılara bunları sunabiliyor. Peki fiyat ne durumda? Cihaz 8300 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Fiyatlarda değişiklikler yaşanabilir. Bu benim şu an baktığımda gördüğüm fiyat. Belki fiyat düşebilir, belki fiyat yükselebilir. Burada bunu belirtmek istiyorum çünkü fiyatlar sürekli olarak değişkenlik gösteriyor Türkiye pazarında. Ondan dolayı da vurgulamış oldum. Ve bu videoluk da benden bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.